Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 43. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde esneme ve gerdirme hakkında konuşacağız. Sakatlıkların engellenmesinden kas gelişimine, toparlanmaya kadar birçok faydası var esnemenin. Fakat ne tür bir esnemeden bahsediyoruz? Bunların detaylarına gireceğiz, esnemenin çeşitlerini konuşacağız. Amaca göre esneme nasıl yapılır, hareket açısını genişletmede ne gibi katkıları bulunuyor? Geliştirmekte zorlandığımız kasları geliştirmek için esnemeyi nasıl kullanabiliriz? Antrenmanlarımızda kaslarımızdaki pump'ı nasıl arttırabiliriz? Herhangi bir acı ağrı durumunda esneme ile nasıl bu acıları, ağrıları dindirebiliriz? Bütün bunların detaylarına gireceğiz bu bölümde. Evet, yanlış duymadın. Esnemeyi antrenmanına nasıl eklemen gerektiğini bilirsen, amaca yönelik esnemeyi, hangi esneme çeşidini ne zaman yapman gerektiğini bilirsen, kas gelişimine olumlu yönde etkisi olacak. Bu konu ağırlık antrenmanlarına yeni başlayanlara hep karmaşık geliyor. Ben de çalıştırdığım insanlardan hep belli başlı soruları sürekli alıyorum. Belli başlı konular tam olarak anlaşılmıyor yeni başlayan insanlar tarafından. Bu konuya bir aydınlık getirmek açısından böyle bir bölüm çekmek istedim sizlere. Bizim kas gelişimimizi yavaşlatan bir numaralı sebeplerden bir tanesi, hani antrenman yapmama dışında, sakatlık. Eğer antrenmanlarını düzgün bir şekilde yapıyorsan, antrenman programını fazlara bölerek, sistemli bir şekilde, progressive overload, kademeli zorlaştırma tekniklerini uygulayarak, bilinçli bir şekilde ilerliyorsan, beslenmene, uykuna dikkat ediyorsan, fiziğini istediğin yönde değiştirmeme ihtimalin düşük. Fakat önümüzdeki bir diğer engel, sakatlık. Yeni biriyle çalışmaya başladığımda sık gördüğüm bazı paternler var. Herkes böyle büyük bir motivasyonla ağırlık antrenmanlarına başlıyor, işte antrenör tutuyor kendine. Bu işi bilinçli bir şekilde, sistemli bir şekilde yapmak istiyor. Ya da antrenörle çalışmak zorunda da değil, kendi başına da antrenmanlarını yapabilir. Bu insanların birkaç hafta ya da birkaç ay sonra sporu bırakmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, beklentilerini gerçekçi tutmamaları. Yani ilk başta böyle çok yüksek bir motivasyonla başlıyorlar. Haftada 4 gün 5 gün hiç antrenman yapmıyorken, böyle haftada 4-5 günlük bir rutine sokmaya çalıştığında kendini, 3 hafta 4 hafta belki dayanıyorsun buna ama bir yerde patlak veriyor elbet. Aynı şekilde bu diyetle birlikte de kombine edildiği zaman, sen hiç spor yapmayan bir adamsın, aynı şekilde istediğini yiyip içen bir adamsın, birden diyorsun ki tamam ben artık yarından itibaren başlıyorum, kendine bir diyet programı çıkarıyorsun, haftada 4-5 gün antrenmanlara gidiyorsun. Ne oldu? Sen sıfırdan kendini direkt böyle 9'lara yaklaştırmaya çalıştın. Bu rutin, bu alışkanlıklar kalıcı olmayacaktır. Elbet birkaç hafta sonra tökezleyip sporu tekrardan bırakacaksın. Bunu zaten önceki bölümlerde de konuştuk. Ama bir diğer sporu bırakmanın sebebi de genellikle sakatlıklar oluyor. Yine aynı şekilde kaslarımız bu kadar dirence, strese, yoğun tempoya alışık olmadığı için ve zaten yeni başlayan birinin eklem hareket kabiliyeti, kas direnç kapasitesi İstenilen seviyede olmadığı için, hareketleri doğru teknikle yapmadığı anda, gereğinden fazla vücuduna yüklendiği anda sakatlıklarla sonuçlanıyor. Bağışıklık sistemi zayıf düşüp mikroplara, bakterilere daha hassas hale geliyorlar, hasta oluyorlar, 2-3 hafta yataktan kalkamadıkları oluyor vesaire. Bu paterni böyle sürekli artık gördükten sonra diyorum ki tamam, yani vücuda gereğinden fazla stres yüklenerek başlanıyor. Bu stresi kontrol altına almamız gerekiyor yeni başlayanlar için. Aynı şekilde bu konuşmadan sen de kendine pay biç. Seviyene göre hangi noktadaysan, 4'teysen 5'e, 5'teysen 6'ya ama böyle birden 6. seviyeye atladığında sakatlık, hastalık, motivasyon kaybı vesaire bunlarla yüzleşmeye hazır ol. Mutlaka ama mutlaka sporu bırakmak zorunda kalacaksın eğer çıtayı çok fazla arttırırsan. Şimdi bu sakatlık noktasında da esneme ve gerdirme büyük öneme sahip. Spor salonunda çok büyük bir kitle sadece gidip işte koşu bandında biraz yürüyüp direkt antrenmana başlıyor. Antrenmanı bitirdikten sonra statik esneme hareketlerini yapan hiç kimse görmüyorum. Ya da antrenmana başlamadan önce adam akıllı ısınan hiç kimseyi görmüyorum. İlk başta hafif ağırlıklarla biraz pump yapıp direkt olaya giriyor birçok insan. Bu da eklemlerimizi sokmak istediğimiz ideal pozisyonlara sokmamıza engel oluyor. Antrenmana hazır olmayan kasları gereğinden fazla hareket açısına maruz bıraktığımızda da ya eklemde ya kasta mutlaka bir sakatlık yaşanıyor. Eğer sen vücudunda bir ağrı, bir gerginlik hissediyorsan bunun bir sebebi var. Vücudun bunu kendini korumak için yapıyor. Sinir sistemin o gergin bölgeyi, özellikle işte boyunda olabilir, bel kısmında olabilir vesaire, yeteri kadar stabil olmadığı için eklem kendini korumak için kaslar geriliyor. Gerilen kas kısalıyor. Kısaldıkça da eklemin yapısı bozulduğu için her adım attığında, ya da her oturup kalktığında, spor salonunda bir ağırlık kaldırdığında istediğin pozisyona giremediğin için, kas dengesizlikleri arasındaki fark gittikçe arttığı için acı, ağrı sürekli hale, kronik hale geliyor. Bir süre sonra o acıyla yaşamayı öğreniyorsun. Uzun vadede de zaten ciddi sakatlıklara sebep oluyor bu acıyı sürekli görmezden gelme alışkanlığı. Çok yaygın ağrılardan bir tanesi günümüzde. İşte mouse'u sürekli böyle sağ kolumuzla kullanıyoruz ya. Bir de genellikle masada çalışanlar sağ kolunu biraz daha uzun tutuyorlar. Mouse'u biraz uzakta kullanıyorlar. Ne oluyor? Omuz öne doğru yuvarlanıyor. Bu pozisyonda sen belki saatlerce çalışıyorsun. Aynı şekilde arabayı kullandığında tek elle kullanıyorsun. Bir omuz sürekli öne doğru yuvarlanmış pozisyonda. Eklemler senin bu günlük hareket paternlerine bir süre sonra alışıyor. Güçsüzleşen kas gerilmeye başlıyor. Gerilince de ağrı hissediyorsun. Yani ağrı hissettiğin bölgeler aslında vücudunun seninle konuşmaya çalıştığı, seni uyarmaya çalıştığı, bak burada bir sıkıntı var, burayı güçlendir, ekleme olması gereken pozisyona sok diye. Seninle konuşmaya çalıştığı diyalog aslında. Bu mekanizmayı, bu iletişim ağını kontrol eden merkez de sinir sistemi olarak geçiyor. Ben boynumda bir gerginlik hissediyorsam bu kasın gerilme emrini sinir sistemim veriyor. Çünkü diyor ki bak güvenli değil, burayı gerelim, vücudu koruma altına alalım. Senin belli başlı pozisyonlara girme yeterliliğin olmadığı için vücudun sana izin vermiyor. Bu yeterliliği elde etmenin tek yolu o bölgedeki, o ağrı yaşanan bölgedeki eklemi çevreleyen kasları güçlendirip kemik yapısını, omurga yapısını olması gereken ideal pozisyona sokmak. Bunun için o gergin kası esnetmen, gerdirmen gerekiyor. Aynı zamanda da güçlendirmen gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksın? Antrenmanın ortasında mı, başında mı, ne tür bir esneme yapacaksın, hangi pozisyonlara gireceksin? Birazdan esnemenin çeşitlerini detaylarıyla konuşacağız. Halihazırda squat'ta, deadlift'te ya da herhangi bir harekette kaldırdığın ağırlığı daha fazla arttıramamanın en büyük sebeplerinden bir tanesi vücudundaki kas dengesizlikleri. Vücudunun güvenli hissetmediği için senin daha fazla ağırlığı kaldırmana müsaade etmemesinden kaynaklanıyor. Yani yine vücudumuz aslında bizi korumaya çalışıyor. Zaten çok ağır kilo kaldıranların hepsine bak, bench press, squat, deadlift mutlaka böyle biraz yamuluyorlar. Ya sağa ya sola bir şekilde ağır kilo kaldırmaya çalıştığında vücudun olması gereken ideal pozisyonun dışına çıkıyor belli bir noktada. Bu da belli başlı bölgelerdeki kasların yeteri kadar güçlü olmaması, stabil olmamasından kaynaklanıyor. Bunu şöyle düşünebilirsin. Otobanda ilerliyorken 4 teker araba değil mi? Bir lastik sönük olduğunda, havası inik olduğunda ne oluyor? Araba bir tarafa doğru çekmeye başlıyor. Aynı şekilde sen de ağırlığı kaldırırken eğer bir tarafında bir kasta bir sönüklük, yetersizlik, güçsüzlük varsa vücudun merkezde kalamayacak, bir tarafa doğru eğilmek durumunda kalacak. Bu da zayıf noktanın uzun vadede yeteri kadar zorlandığında sakatlanması demek. Güç kapasiteni arttırmak için o yüzden senin yapman gereken şey her zaman daha ağır kiloyu kaldırmak değil. Sıkıntı yeteri kadar ağır kaldırmamaktan kaynaklanmıyor. O kas dengesini sağladığın zaman zaten çok daha fazla ağırlığı ileri doğru ittirme yeteneğini kazanmış olacaksın. Bir araba yolda kaldı, ittirmeye çalışıyoruz, iki kişiyiz. 1, 2, 3 dedin, biri ittirdi, biri 2-3 saniye sonra ittirmeye başladı. Araba oynar mı? Oynamaz. Aynı anda ittirirsen araba hareket etmeye başlar. Aynı şekilde kolların, sağ sol bacakların ağırlığı aynı anda itip çekmezse güç uyguladığın cismi hareket ettiremezsin. Kaslarının ne kadar güçlü olduğunun hiçbir önemi yok, arasındaki denge önemli. Çünkü çok kısa süreliğine sadece tek tarafa yük biniyor. Hangi ağırlığı kaldırıyorsan, hangi hareketi yapıyorsan tek kolla yapıyormuşsun gibi düşün. Tamam, diğer taraf yardımcı oluyor ama ciddi anlamda bir tarafa daha fazla yük biniyor. O yüzden bu ağırlığı bizim rahat bir şekilde kaldıramamamızın sebebi aslında güçsüz olduğumuzdan değil, bu zayıf noktaları yeteri kadar geliştirmediğimizden kaynaklanıyor. Burada uygulanması gereken metot bara daha fazla ağırlık eklemek değil, o zayıf noktaları tespit edip bölgesel olarak izometrik kasım ağrı yaparak güçlendirmek, gergin noktalara yapılması gereken esneme hareketlerini yaparak o kası uzatmak. Bunu yaptığında vücudun kendisini daha fazla zorlamak için güvende hissedecektir. Zaten bardaki ağırlıklar kendiliğinden artacaktır. Vücudumuzun çeşitli koruma mekanizmaları var. İşte bazen kasımıza kramp giriyor, değil mi? O krampın sebebi ne? Kas artık yeteri kadar güçlü kasılamadığı için vücudumuz tamam dur diyor. Kramp artık senin limitlerine ulaştığını gösterir. Tabii bunun farklı sebepleri var. Su eksikliği, sodyum eksikliği ya da yeteri kadar ısınmama gibi, bunların hepsi kas kramplarını etkiler. Ama demek istediğim şey vücudumuzun kendini korumaya çalışma mekanizmalarından bir tanesi. Aynı şekilde bir yerinde bir ağrı hissediyorsan Vücudun sana dur diyor, artık gitme. Bir sıkıntı var. Arabanın ışığı yanıyorsa, yağ bitmişse, su bitmişse zorlama artık. O problemi çözmen gerekiyor. O problemi çözmeden gaza daha fazla basmak sana zarardan başka bir şey getirmeyecek. Bunun ekstrem örneklerinde mesela direkt bayılıyorlar. Değil mi? İşte barı kaldırırken deadlift, ağır bir deadlift, squat vesaire yaparken bayılan insanları mutlaka Instagram'da görmüşsündür. Vücut artık şartelleri kapatıyor. Yani bu sınırları zorlamanın, mesajları dinlememenin son adımı. Ya da çok ciddi sakatlıklarla sonuçlanıyor. Squat yaparken barın altında kalıp boynu kırılan, ölen birçok insan var. Aynı şekilde bench press'te bench'in altında kalıp nefessiz kalan, boğulan birçok insan var. Şimdi bir de esnemeyi yanlış anlayan bir grup var. Her antrenmandan sonra, önce, hiç fark etmez, sürekli olarak esneyen, esnedikçe, esnek oldukça sanki bunun ona bir avantaj getireceğini düşünen birçok insan var. Özellikle mesela kadınların yoga, pilates gibi ortamlarda mümkün olduğunca esnek olmayı kovalamaları onlara birçok zarar getiriyor. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi kaslarımızı düşündüğün zaman bir direnç bandı gibi ya da işte herhangi bir plastik bir bant gibi düşün. Elastik. Ne oluyor? Sen bu bantı gerdirdikçe bant uzuyor ama uzadıkça da ne oluyor? İnceliyor aynı zamanda. İnceldikçe de sakatlıklara daha fazla hassas hale geliyor. Yani güçsüzleşiyor. Esneme de aslında tam olarak bize bunu yapıyor. Evet, sen esnediğinde daha fazla, daha geniş hareket açısına sahip oluyorsun. Ama sahip olduğun kas lifini uzattıkça daha da zayıflıyor, sakatlanma riskin daha da artıyor. Kadınlar zaten doğaları gereği doğuştan çok fazla kas kütlesine sahip olmadıkları için erkeklere nazaran çok daha esnek oluyorlar. Özellikle arka bacakları. Erkekler böyle kütük gibi ayağını kaldıramıyorken kadınlar çok rahat başlarına kadar yükseltebiliyor. Çok ufak bir pratik yapmayla. O yüzden aslında kadınların esnemeden daha çok stabiliteye ihtiyacı var. Yine direnç bandı örneğinden gidecek olursak. Şimdi bu bant uzadıkça zayıflıyor. Daha da sakatlıklara hassas hale geliyor dedik. Bu bantın kalınlığını nasıl arttırabiliyoruz? Direnç antrenmanlarıyla. Sen bu kası kastıkça, kısaltıp mümkün olduğunca o direnci uygulayıp gerginleştirdikçe o kas lifleri kalınlaşıyor. Kalınlaştıkça, o kaslar güçlendikçe ne oluyor? İstediğin kadar bacağını yukarı kaldıramıyorsun çünkü hareket kabiliyetinde bir tık azalma yaşanıyor. Güçlü kas lifleri senin belli bir noktanın ötesinde o kası esnetmene engel olur. Yani biz direnç antrenmanları yaptıkça bir nevi esnekliğimiz azalır, evet. Ama bu tamamıyla böyle genel bir çıkarım. Şimdi bunun detaylarına girmek istiyorum. Mesela jimnastikçiler. Çok küçük yaştan itibaren daha kas liflerimiz oluşmaya başlamadan sürekli olarak esneme gerdirme hareketleri yaparak tendonları, yani kasların bağlı olduğu yapıyı, bu pozisyonlara alıştırıyorlar. Tendon önemli çünkü kasın bir giriş bir de çıkış bağlanış noktasından bahsetmiştik, değil mi? Mesela göğüs kasından bahsediyorsak sternum kemiğim, göğsümün tam ortasındaki kemik, kasın çıkış noktası, bağlanış noktası da benim kolumun içi, humerus kemiğimin orası. Bağlanış noktaları her zaman daha zayıf olur. Kas kemiğe bağlanırken tendon aracılığıyla bağlanır. Tendon bir nevi köprü görevi görür kemikle kas arasında. Şimdi sen kasını gereğinden fazla esnettiğinde bu bağlantı noktasından, çünkü bağlantı noktası çıkış noktasına göre daha zayıf olur, o noktadan yırtılmaya, sakatlanmaya, patlak vermeye başlar. Küçük yaştan tendonlarını bu pozisyonlara alıştırdığında üzerine kas inşa etsen bile esnekliğini kaybetmezsin. Jimnastikçilerin zaten yaptığı tam olarak bu. O yüzden belli bir yaştan sonra jimnastikçi olamıyorsun. Mesela jimnastik antrenmanlarına 6 yaşında başlamak bile çok geç. 3 yaşında başlatıyorlar. Sen 6 yaşından sonra jimnastikçi olmaya karar versen dünyada ciddi bir yere gelmenin imkanı yok. O yüzden bazı şeyler zaman alıyor. Kaslarımızın gelişme sürecinde bu esneme hareketlerini yapıyorsak zaten kası inşa ettikten sonra da bu geniş hareket açılarına sahip olmamız mümkün. Ama sen işte gelmişsin 30 yaşına, sürekli olarak ağırlık antrenmanları yapmışsın, esneme gerdirme ya da herhangi bir spor branşında bu tarz pozisyonlara girmemişsin, kasına bu tarz bir talepte bulunmamışsın uzaması için, sen hiçbir zaman o esnekliğe ulaşamayacaksın. Olduğun pozisyondan daha esnek bir pozisyona gelebilirsin ama hiçbir zaman o pozisyona ulaşman mümkün değil. Yani demek istediğim, bu noktada kası nasıl inşa ettiğinde önemli. Sen ağırlık antrenmanları yaparken esneme gerdirme hareketlerini, çeşitlerinden birazdan bahsedeceğim, olması gereken zamanlarda, olması gereken şiddette ve şekilde antrenmanlarını entegre edersen, kası inşa ederken zaten uzun bir şekilde tabiri caizse inşa ediyorsun. Dolayısıyla hem kaslı hem esnek olabilme ihtimalin yüksek 5-6 yıl sonra bu şekilde ilerlediğin sürece. Ama birçok insan esneme gerdirme hareketlerini, özellikle spor salonunda sürekli ağırlık antrenmanı yapan insanlar dikkat etmediği için bu noktalara böyle kalas gibi, kütük gibi hareket ediyorlar. Hatta birçok dalga konusu var bu insanlarla alakalı. İşte wide lat syndrome, böyle kolları kabartarak yürüyenler, işte omuzlar öne doğru sürekli böyle bir kasıntı şeklinde, postür bozulmuş. Yani o kadar gerilmiş ki bazı kaslar, senin duruşun, yürüyüşün, oturuşun değişmiş. Mesela basketbol topu verdiğinde, futbol topu verdiğinde bu insanlara böyle hani kalas gibi hareket ederler. Estetik bir görüntü olmaz. Neden? Çünkü bu esneme gerdirme, mobilite antrenmanlarını hiçbir şekilde antrenmanlarına entegre etmemişler. Vücut bu şekilde inşa edildiğinde buradan geri dönüş kolay olmuyor. Sen o göğüsleri, bacakları hayvan gibi hale getirmişsin. Sımsıkı, belli bir açıda kemiğe bağlanmış. Ve birbiri üzerine katmanlar oluşturan birden fazla kastan oluşuyor o kas kütlesi. Sen bacak diyorsun ama işte quadriceps, 4 farklı onun çıkış noktası var. İçi var, dışı var, önü var, arkası var vesaire. Bu birbiri üzerine inşa edilmiş katmanlar oluşturan kasları o kadar geliştikten sonra esnetmek çok daha zor olacaktır. Esnetir misin? Esnetirsin. Ama atrofiye uğratman gerekecek bu kasları. Yani belli miktar kas kaybetmen gerekecek. Çünkü kas gergin bir şekilde inşa edilmiş. Yani bir nevi bakım, yağlama hiçbir şekilde yapılmamış o noktaya gelene kadar. O kadar gergin, esnek olmayan kas sakatlıklara davetiye çıkarır. Zaten işte böyle bir topu fırlatmaya çalıştıklarında ya da herhangi bir spor branşında böyle alışık olmadıkları bir hareket yaptıklarında bu insanların büyük bir kısmı çok kolay bir şekilde sakatlanıyorlar. Çünkü alışık oldukları hareket açıları tamamıyla işte biceps curl, bench press, değil mi? Çok kısa ve kısıtlı böyle düz hareket açıları. Ama sen böyle bir topu fırlattığında ne yapıyorsun? 360 derece kolun boşlukta oynuyor ve maksimum gücü üretmeye çalışıyorsun. Hızı, ayak parmak ucundan tut eline kadar böyle kor bölgenden taşınan gücü karşı tarafa aktarmaya çalışıyorsun. Yumruk atarken, işte güreş yaparken adama dalıyorsun, tutup fırlatmaya çalışıyorsun. Bunların hepsi bütün bu kasların koordineli bir şekilde hareket etmesini gerektiriyor. Aynı zamanda belli esnekliğe sahip olmak zorundasın bu pozisyonlara girebilmek için. İşte bazı vücut geliştirmeciler mesela split bile yapabiliyor. Adamların hayvan gibi bacağı, benim gövdem kadar bacağı var adamın ama bilinçli bir şekilde o kası inşa etmiş. Küçük yaştan itibaren her bir gram kas inşa ederken esneterek, bakımını yaparak o kası vücuduna inşa etmiş. Hayvan gibi görünüyor fakat bacaklarını yanlara doğru açabiliyor jimnastikçiler gibi. Böyle bodyciler de var. Kalas gibi bodyciler de var. Oturduğu yerden kalkamayan, parmak ucuna dokunamayan. Ne oluyor? Bu adamlar da sporu bıraktığında ciddi anlamda kas kaybetmek zorunda kalıyorlar. O esnekliğe ulaşmak istiyorlarsa. Şimdi burada iki ekstrem örnekten bahsettim. İşte bir yoga topluluğu, bir de kalas bodyci topluluğu. Birinin sıkıntısı ne? Aşırı esnek olma. Çok esneyen kas güçsüz hale geliyor. Birinin sıkıntısı da ne? Çok gergin kas. Birbiri üzerine kütleler halinde inşa edilmiş gergin kas liflerinden bahsediyoruz. Bunların ikisi de sakatlığa davetiye çıkarır. O kası sen biraz uzatmaya çalıştığında ağırlık altında özellikle yırtılacaktır. Aynı şekilde bu kas da uzun ama biraz yüke maruz bıraktığında o uzun pozisyonda, o direnç bandını hatırla, üzerine ağırlık bindiği anda yine yırtılacaktır, sakatlıklara sebep olacaktır. O yüzden bu noktada esneklik ve stabilite birbiriyle orantılı olmak zorunda. Daha önce bale yapan, işte yoga pilates yapan insanları çalıştırma şansım oldu. Çok esnek, ayağını böyle çat diye yukarı kaldırabiliyor, dümdüz, bacaklarını açabiliyor. Ama biraz ağırlıkla böyle Romanian deadlift tarzında hareketler yaptığımızda bacaklar zangır zangır titriyor. Hatta bunun işte videosunu Instagram'a atmıştım. Biraz aşağılarda bulabilirsiniz. Neden? Stabilite eksikliğinden kaynaklanıyor. Kas stabil olmadığında zangır zangır titremeye başlar. Sinir sistemi beyne elektrik dalgalarını gönderiyor. O elektrik dalgaları da kesintiye uğradığında böyle hani arabanın tökezlemesi gibi, gaz yememesi gibi titremeye başlıyor kas. Evet, şimdi esnemenin çeşitlerine gelelim. Hepinizin bildiği klasik esnemelerden bir tanesi static stretching diye geçiyor. Yani statik olarak kası uzatıyorsun, bekliyorsun. İşte parmak ucuna uzandın, bekliyorsun. Minimum 10 saniye, 10 dakikaya kadar bekleyebilirsin. Static stretch'te herhangi bir limit yok. Özellikle atletler, uzun mesafe koşucuları koşuyu tamamladıktan sonra böyle bacaklarını açarlar. beklerler. İşte telefonla oynayanları gördüm ya da işte arkadaşıyla muhabbet edenleri o pozisyonda. Öyle 5 dakika 10 dakika bekleyip kaslarını esneten sporcular var. Yine kickboksçular mesela, sürekli karateciler. Sürekli ayaklarını böyle başlarının üzerine doğru kaldırdıkları için iç bacaklarının, özellikle quadricepslerinin, hamstringlerinin ciddi anlamda esnek olması gerekiyor. Static stretching antrenmanın sonunda yapılan bir esneme hareketi. Bunu antrenmanın başında yapmıyoruz. Çünkü bu kasa artık işimiz seninle bitti, rahatla sinyalini gönderiyor. Ben antrenmandan önce kasımı rahatlattığımda ne olacak? Ağırlık antrenmanlarına girdiğimde, kası zorlamaya çalıştığımda birbiriyle zıt iki sinyal göndermiş oluyorum. Antrenmandan önce kası ger dedim, rahatla dedim, rahatla dedim, kas gevşedi, rahatladı. Ondan sonra ben ağırlık yükledim ona, hadi şimdi de kasıl dedim. Ne olacak? Sakatlıklara sebebiyet verecek durumlardan bir tanesi. Az önce bahsettiğimiz bantı uzattığında kasın daha da güçsüz hale geleceği örneği. O yüzden static stretching'i ben ağırlık antrenmanlarında kası gerdirdim, gerdirdim, zorladım, kastım. Antrenmandan sonra toparlanmayı hızlandırmam için kası uzatıyorum, rahatlatıyorum. Ondan sonra uzun bir süre kasıma direnç göndermiyorum, kasımı kasmıyorum. Biz ağırlık antrenmanlarında kası kastığımızda sinir sistemimiz mümkün olduğunca gerginlik oluşturmaya çalışıyor o kasta. Antrenmandan sonra gerdirdiğimizde de tamam artık olay bitti, rahatla, toparlanmaya başla bir an önce sinyalini göndermiş oluyoruz. Bunu aynı şekilde uykudan önce de yapabilirsin. Uykudan önce yapılan static stretching senin daha rahat bir şekilde uyumana kesinlikle yardımcı olacaktır. Ertesi gün kaslarında ağrı hissediyorsan oturup işte hangi kaslarında özellikle ağrı hissediyorsan bu kasları statik olarak esnetebilirsin. Minimum 10 saniye, her pozu 10 saniye tutuyorsun. 10 saniyenin altında yapılan esnemeler statik esneme kategorisine girmiyor. Diğerlerinden birazdan bahsedeceğim. Peki statik esnemeyi yaparken nefesimin nasıl olması gerekiyor? Çok önemli bir konu. Vücudunu rahatlatmaya çalıştığın için bu esnemelerin hepsinde zaten genel olarak 14. bölümde de bahsetmiştim. Nefesi mümkün olduğunca burnundan alıp vermeye çalışıyorsun. Statik esnemede özellikle nefesini yavaş bir şekilde verirsen, yani nefes verme kısmını mümkün olduğunca yavaş tutarsan vücut sakinleşecektir. Nefesini hiçbir şekilde tutma. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi esneme gerdirme yaparken nefesini tutuyor insanlar. Çünkü ayak parmak ucuna doğru uzanıyorsun, kaslar geriliyor. İster istemez vücut savunmaya geçiyor, kendini kasmaya başlıyor. Aksine zor bir durum biliyorum ama kası uzattığın pozisyonda mümkün olduğunca vücudunu rahatlatman gerekiyor. Rahatlatmak için de nefesini kontrol etmen gerekiyor. Sen nefesi hızlı bir şekilde alıp verirsen ya da uzun süre nefesini tutarsan kaslarına kasılma emri veriyorsun. Nefesini yavaş bir şekilde, özellikle nefes verme kısmını, nefes alma kısmından iki kat daha uzun tutarsan vücuda rahatlaması için sinyal gönderiyorsun. Bir diğer esneme çeşidi dinamik esneme. Dinamik esneme nasıl? Statik esneme gibi düşün ama sürekli olarak parmak ucuna uzanıp tekrar kası uzatıp tekrar gerdiriyorsun. Uzatıp gerdiriyorsun. Yani bir direnç bandını düşün. Açtım direnç bandını, tekrar eski pozisyona getirdim. Açtım eski pozisyona getirdim. Bu da dinamik esneme oluyor. Parmak uçlarıma dokandım, tekrar kalktım. Dokandım, tekrar kalktım. Yani kası dinamik bir şekilde uzaltıp kısaltıyorsun. Bunu antrenmandan önce yapıyoruz. Isınma olarak kullanılabilir. Yani kasa seni birazdan dirence maruz bırakacağım diye uyandırıyoruz aslında kası. Evde mesela ağır bir şey kaldıracaksın, koltuğu kaldıracaksın ya da gün içinde herhangi ağır kaldırman gereken bir pozisyon var. 2 dakika hangi kasların çalışacaksa onları dinamik olarak esnek. Şöyle uzat, kısalt, uzat, kısalt. Bu kaslarına bir nevi senin ağırlık altında yapmaya çalıştığın şeyin çok daha düşük şiddetini düşük dozajda yaşatacaktır. Dolayısıyla kasların o kaldırmak istediğin ağır aksiyona hazır hale gelecektir. Bunu antrenmanlardan önce uyguluyoruz. Aynı zamanda sabah kalkar kalkmaz uygulayabilirsin. Kan dolaşımını biraz vücutta hızlandırarak çok fazla kendini zorlamadan bir saniye esnetip tekrar geri geliyorsun. Esnetip tekrar geri geliyorsun. Bu da kan dolaşımını hızlatıp kaslarını güne hazırlayacaktır. Gün içindeki enerjinin çok daha yüksek olduğunu göreceksin. Sadece 2-3 dakika bile büyük fark yaratacak. Bir diğer esneme çeşidi balistik esneme. Balistik esnemede nasıl, biraz patlayıcı. Mesela ayaktayım, ayağımı yukarı doğru kaldırdım, elimle parmak ucuma dokandım, tekrar indirdim. Hızlı bir şekilde kaldırıyorum, böyle yukarı doğru tekme attığımı düşün. çapraz bir şekilde sol sağ, sağ sol şeklinde ayağını yukarı kaldırıp esnetebilirsin. Çok hızlı bir şekilde kaldırdığın için balistik esneme deniyor buna. Özellikle patlayıcı antrenmanlardan önce yine aynı şekilde yapacağımız hareketin çok daha düşük şiddetini vücudumuza, kaslarımıza tecrübe ettiriyoruz. Balistik esnemeyi böyle soğukken, kasların işte gerginken yapmanı önermem. Önce dinamik esnemeyle ilk başta bir vücudunu ısındırıp daha sonra patlayıcı versiyonlarına geçmen çok daha mantıklı olacaktır. Bu şekilde kası böyle hamur haline getirebileceksin. Antrenmana uyguladığın dirence hazır hale getirmiş olacaksın. Bir diğer esneme çeşidimiz aktif esneme. Aktif esneme biraz mobiliteye benziyor. Bir kası esnetirken diğer kası kasıyoruz. Mesela ben parmak ucuma doğru eğildiğimde, dokanmaya çalıştığımda ne oluyor? Arka bacaklarım geriliyor, esniyor. Aynı zamanda ben quadriceps kaslarımı, bacağımın önündeki kasları arka bacaklarımı esnetirken kasarsam bu aktif esneme olmuş oluyor. Ya da işte defi performansın mobilite günlerindeki hareketlerin bazıları aktif esnemeye giriyor. Yani mobilite hareketlerinin çoğu genel olarak aktif esneme kategorisine girer. Bu hareketleri yaparken belli başlı kas gruplarımızı kasıyoruz. Belli başlı kas gruplarını da uzatıp esnetmeye çalışıyoruz. Antrenmandan önce uygulanabilecek mükemmel bir esneme çeşidi. Bunu aktif stretching diye çevirebilirsin, mobilite hareketleri diye çevirebilirsin, priming diye çevirebilirsin. Yani kası prime yapıyorsun, antrenmana hazırlıyorsun. Özellikle hissetmekte zorlandığın kas gruplarına yönelik mobilite hareketlerini yaptığında antrenmanda o kaslarla çok daha rahat bir şekilde bağlantı kurduğunu göreceksin. Mesela omuzları öne doğru yuvarlanmış bir adamsın. Belli ki sırt kasların, kürek kemiklerinin arasında bulunan rhomboid kasları zayıf. Benim bu kaslarla olan bağlantıyı güçlendirmem lazım, değil mi? O yüzden ne yapıyorum? Bu kasları mümkün olduğunca izometrik olarak kasıp göğüsteki kaslarımı, değil mi? Göğüsler çünkü omzu öne doğru çekiyor. Göğsü olabildiğince esnetip rhomboid kaslarını mümkün olduğunca kasıp antrenman öncesinde ideal pozisyona girmeye çalışıyorum. Gergin kasları açıyorum, zayıf kasları gerdiriyorum. Eklemlerimi olması gereken ideal pozisyonlara sokuyorum. Bunlar da yine aktif stretching metoduyla yapılabilecek hareketler. Temel mantık zıt kas grupları üzerine çalışmak. Yani itiş ve çekiş kas grupları. Mesela ön bacak, arka bacak, göğüs, sırt şeklinde. Agonist, antagonist diye geçiyor bu kaslar. Yani zıt kas grupları. Bir tanesi hareketi yaparken çalışan kas grubu. Diğer kas grubu da stabile görevi gören kas grubu. Antrenmanda hangi hareketleri uygulayacaksan bu hareket patenlerinde çalışan kas gruplarını bu şekilde tespit edip agonist kas gruplarını, aktif olan kas gruplarını buna göre uygun olan pozisyonlara sokmak için esnetip antrenmanda istediğin sonucu alabilirsin. Bir diğer esneme çeşidimiz pasif esneme. Pasif esnemede başka bir insan ya da başka bir güç senin kaslarını esnetiyor. Nasıl? Mesela sen yattın yere, ben senin bacağını tuttum, kafana doğru yaklaştırıyorum. Ne oluyor? Benim uyguladığım güçle senin arka bacakların esniyor. Buna pasif esneme diyorlar. Yani sen aktif olarak bir şey yapmıyorsun. Aynı şekilde bunu çeşitli böyle ekipmanlar kullanarak yapanlar var. Özellikle jimnastikçiler böyle bacaklarını tam olarak yana açmak için böyle bir makara sisteminde kendilerini çarmıha geriyorlar bir nevi. İşte makarayı çevirdikçe ayakları daha da birbirinden uzaklaşıyor falan. Bunların hepsi pasif esneme mekanizmaları. Genellikle daha önce hiç esneme gerdirme yapmamış bir insana ben pasif esneme yaptırıyorum antrenman sonrasında. Kaslarını yeteri kadar şiddette gerdirmelerine yardımcı olmak için. Bir de ben bacaklarını mesela kontrol ettiğimde istediğim pozisyona sokabiliyorum. Diz kapağını kilitliyorum, ondan sonra topuktan baskı uyguluyorum, parmak ucunu aşağı doğru bastırıyorum vesaire. Kişiye de sadece bana acı toleresini sürekli olarak söylemesini istiyorum. 10 üzerinden kaç acı hissediyorsun? Yaklaşık yani 10 üzerinden 7-8 hissedene kadar zorlanabilir kişinin seviyesine göre. Son esneme çeşidi de PNF diye geçiyor. Yani proprioception, neuromuscular facilitation. Açılımı bu. Ne demek yani bu? Boşlukta sinir sisteminin rahatlaması için uyarılması şeklinde falan çevrilebilir. Burada birçok yöntem var uygulanabilecek. Şimdi ağırlıklarla esneyebilirsin. Atıyorum yüksek bir platforma çıktın, eline dumbbell'lar aldın. Jefferson curl diye bir hareket var mesela. Ayak parmak uçlarına dumbbell'larla birlikte uzanmaya çalışıyorsun. Omurganı mümkün olduğunca yuvarlak tutup maksat mümkün olduğunca derine inmek. Bu senin esneme kabiliyetine göre değişir. Yani parmak uçlarına rahat dokunan bir adamsan yüksek bir platforma çıkıp daha da derine, yere doğru inmeye çalışabilirsin. Zaten parmak uçlarına zor dokunan bir adamsan normal yerde kendine uygun ağırlıkları eline alarak bu şekilde kaslarını uzatmaya zorlayabilirsin. Bu PNF çok etkili çünkü hem ağırlıklar kullanıyorsun, yani ağırlıkları kullandığında kasların hem dirence maruz kalıyor hem de esniyor. Yani hem uzaması için hem de kalınlaşması, güçlenmesi için bir sinyal göndermiş oluyoruz. Çeşitli ekipmanlarla yapılabilir, direnç bantları kullanılabilir. Direnç bantları esnemede kullanılan çok etkili bir ekipman. Aynı şekilde mesela göğüs fly yaparken hareketin alt noktasında böyle dumbbell'larla mümkün olduğunca esnemek göğüs kaslarının boyunu uzatacaktır. Sadece pasif bir esneme de yapmıyorsun. Aynı zamanda ciddi dirence maruz bıraktığın için kasların da kasılıyor. Bunlar hareket aralarında uygulanabilir, antrenmandan sonra uygulanabilir. Yani bir nevi pasif esneme ile aktif esnemeyi kombine ettiğin bir esneme metodu gibi düşünebilirsin bunu. İzometrik kasılmalarla hem uzatıp hem de kasta gerginlik oluşturmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde mesela supinated grip, avuç işlerin kendine bakacak şekilde barfix demirinde ya da Red Bull'dan makinesinde mümkün olduğunca böyle kollarını, dirseklerini yukarı doğru alarak kanat kaslarında, forearm, omuz kaslarında istediğin gerginliği oluşturabilirsin. Vücut ağırlığın seni aşağı doğru çekeceği için özellikle mesela 10 barfix yaptıktan sonra hiç yere inmeden bu şekilde birkaç saniye durduğunda kaslarının cayır cayır yandığını, hem uzadığını hem de güçlendiğini göreceksin. Bunu soğukken yapmanı önermem. Antrenmana başladıktan sonra, yeteri kadar ısındıktan sonra, setlerden sonra, set aralarında ya da hareketten hemen sonra ya da antrenmanın en sonunda uygulayabilirsin. Esneme hareketlerini yaparken biraz rahatsız olman gerekiyor. İşte bir acı hissedeceksin kaslarında. Bu acıyla olan ilişkiyi iyi kurman gerekiyor. Yani nerede durman gerektiğini, nerede zorlaman gerektiğini bilmen gerekiyor. Acının da çeşitleri var çünkü. Böyle kaslarının tatlı tatlı limitlerini zorladığında ne kadar hızlı bir şekilde sonuç alacağını, esnekliğinin nasıl hızlı bir şekilde artacağını göreceksin. Kas esnekliği çok hızlı kazanılan ve çok hızlı kaybedilen bir yetenek. Çünkü kaslarımız bulunduğu ortama çok hızlı bir şekilde adapte oluyor. İşte direnç bandı gibi düşünebilirsin bunu. Esnettikçe uzuyor, esnetmediğinde hızlı bir şekilde geriliyor. Sürekli oturduğumuzda en çok esnetmemiz gereken kaslardan bir tanesi mesela arka bacak kaslarımız. Oturduğumuz için kas sürekli kıza pozisyonda. Özellikle arka bacak kaslarının mümkün olduğunca uzun olması gerekiyor. Biz yerden bir şey almak için eğildiğimizde bu kas uzun değilse bütün yük bele binecektir. Çünkü omurga yuvarlanmak zorunda kalacaktır. Bir de zaten yerden böyle bir ağır bir cisim almaya çalıştığında bu pozisyonda disk kaymaları, bel fıtığı kaçınılmaz. Özellikle erkeklerin her gün düzenli olarak yapmasını tavsiye ederim. Hamstring, arka bacak, esneme, gerdirme hareketlerini bu bahsettiğim çeşitleri dikkate alarak antrenmandan önce, sonra, yatmadan önce, sabah kalkar kalkmaz, antrenmanın arasında bütün detayları anlattım. Buna göre gergin kaslarınızı tespit edip geliştirmek istediğiniz kasları bu bilgi çerçevesinde antrene edin. Bir diğer konu foam rolling. Foam roll'u biliyorsunuz böyle silindir şeklinde bir cisim. Bunun üzerinde işte sırtında yuvarlanarak uygulayabilirsin, bacaklarını uygulayabilirsin. Temel mantık ne? Biraz deep tissue masaj gibi. O senin kaslarına böyle ciddi bir baskı uyguluyor. Sen vücut ağırlığınla aslında kendi kendine baskı uyguluyorsun. O bölgedeki kan dolaşımını hızlandırıyor. Bununla ilgili çeşitli araştırmalar var. Bazı araştırmalar foam rolling'in zararlı olduğunu gösteriyor. Bazıları birçok faydasından bahsediyor. Burada yine zehirle ilacı birbirinden ayıran şey doz. Yani senin ne kadar şiddette yaptığın, hangi durumlarda yaptığın, bu foam roll tekniğinden alacağın faydayı doğrudan etkiliyor. Kaslara böyle hani zarar vermeye çalışırcasına, böyle delmeye çalışırcasına basınç uygularsan gereğinden fazla zarar oluşturmuş oluyorsun kasta. Bu da senin gelişimine fayda getirmeyecektir. Burada yapmaya çalıştığımız şey antrenmandan önce uygulanabilir, kan dolaşımını hafif bir şekilde istediğimiz bölgelerde özellikle hızlandırmak. Bu bizim pump'ımızı da doğrudan etkileyecektir. O kasla olan bağlantın çok daha güçlü olacaktır antrenmanda yaptığın hareketlerde. Aynı zamanda antrenmandan sonra da yapılabilir ya da dinlenme günlerinde vesaire yapılabilir. Çünkü sen o spesifik kas grubundaki kan dolaşımını hızlandırdığında ne oluyor? O bölgeye, tissue'ye yani kas liflerine kan pompalandığında kanla birlikte işte amino asit, vitamin, mineral, bütün besleyici maddeler kanın içinde. O zarar gören dokuya kan gittiği zaman onarımı hızlandırıyor. Bunu da amacınıza göre düzgün şiddetle antrenmanın öncesinde, sonrasında, dinlenme günlerinde uygulayabilirsiniz. Çok etkili bir metot. Yani deneyebileceğin başka bir, mesela sana bir şey söyleyeyim. Tenis topunu al, foam roll mantığında. Ayağının altında böyle bastırarak yuvarla, ez. Ayaktasın, ayağının altına aldın, bastırarak yuvarlıyorsun. Ayağının altında kendine böyle bir masaj yapıyorsun gibi düşün. 2 dakika boyunca süre tut. 2 dakika boyunca bunu yaptığında bu arada böyle çok acıdığını göreceksin. Nefes alıp vererek, vücudunu rahatlatmaya çalışarak 2 dakika boyunca yap. O bölgedeki kan dolaşımını hızlandır. Zaten baskı uyguladığında o ayaklarının altındaki kaslar, sinir uçları ciddi bir şekilde vücuduna rahatlama sinyali gönderecek. Zaten ayak masajlarının bu kadar rahatlatmasının sebebi de bu. Bunu yapmadan önce parmak uçlarına uzanmayı dene. Bunu yaptıktan sonra parmak uçlarına uzandığında hareket açının ne kadar genişlediğini göreceksin. Ben bunu her yaptığımda şaşırıyorum. Bu da foam roll'un aslında ne kadar bize faydalı olduğunu gösteren başka bir deney. Ama dediğim gibi şiddet, kullanım, zamanlama bunların hepsi önemli. Aynı zamanda herkes için faydalı olacak diye bir şey yok. Özellikle mesela böyle bir ciddi sakatlık yaşadığın bölgeye bunu yapıyorsan gereğinden fazla irite ediyor olabilirsin o bölgeyi. Faydadan çok zarar getiriyor olabilir sana. Burada verdiğim tavsiyeler herkes için geçerli diye bir şey yok. Tabii ki de istisnalar var. Alman gereken mesajı kendine göre çıkart. Ne oluyor şimdi? Gergin kas rahatladığı zaman bu metotlarla eklemin hareket açısı genişliyor. Çünkü kas uzadıkça kasın bağlı olduğu eklem de bizim yapmak istediğimiz, girmek istediğimiz pozisyonlara daha rahat bir şekilde giriyor. Dolayısıyla bizim güç üretimimizde, antrenmanda uyguladığımız hareketin tekniğini doğru bir şekilde uygulamamızda, kas gelişimimizde, yağ yakımımızda doğrudan aslında o domino taşının başlarında yer alan bir etki aslında esneme gerdirme. Ama bütün esnemeler iyi diye bir şey yok. Bunların arasındaki farklardan bahsettim. Kimlerin ne tür esneme yapması gerektiğinden detaylı bir şekilde bahsettiğimi düşünüyorum. Yine hala sorularınız varsa, kafanız karıştıysa YouTube yorumlarda iletebilirsiniz. Dilim döndüğünce eğer videoda cevabını vermediysem açıklarım. Esnemenin bize sağladığı en büyük avantaj hareket açımızı genişletmek. Hareket açısını genişletmek neden önemli? Bununla ilgili yapılan bir ton araştırma var. Yarım barfiks çekenler, yarım biceps curl yapanlar, herhangi bir hareketi yarım yapanlarla tam açıda yapanlar üzerinde detaylı araştırmalar yapıyorlar. Yarım açıda kaldıranlar çok daha fazla ağırlık kaldırmalarına rağmen daha az ağırlık kaldırıp kası full açıda çalıştıranların araştırma sonucunda kas gelişimleri çok daha fazla oluyor. Yani senin bir kası geliştirmek için ihtiyacın olan en önemli şeylerden bir tanesi full açıda çalıştırmak. Bir ikincisi yeterli dirence maruz bırakmak. Sen sırf bicepsi ağır kaldıracağım diye yarım yarım yaparsan, barfix'te çok fazla tekrar yapacağım diye, aynı zamanda işte şınavda, mekikte vesaire, herhangi bir kas grubunda yapacağın fazla tekrarı, kaldıracağın fazla ağırlığı hareketin açısına tercih edersen kas gelişimin olumsuz yönde etkilenecek. Düzgün form ve full hareket açısı bütün bunların önünde geliyor. Kası full açıda çalıştırıp bir de üzerine böyle o hareketin alt noktasında bahsettiğim hareketlerde işte mesela incline biceps curl, değil mi? Bazı hareketlerin çünkü alt noktasında kas uzunken dirence maruz bıraktığında o kaslar çok daha etkili bir şekilde gelişecektir. Incline biceps curl bunlardan bir tanesi. Bench'i incline pozisyonuna getiriyorsun, kollarını geriye doğru alıyorsun. Biceps hareketin alt noktasında uzun pozisyonda. Sen bir de ağırlıklarla 10 tekrar yaptıktan sonra aşağıda mesela beklediğinde o kas cayır cayır yanacak uzun pozisyonda, hem esnerken hem izometrik olarak kasılacak. Bicepslerini geliştirmenin mükemmel bir metodu. Özellikle de mesela uzun süredir aynı şeyleri yapan bir adamsan bu tarz bir farklı sinyal göndermek kaslarına inanılmaz bir şekilde geliştirecektir. Aynı şeyi chest fly'da yapabilirsin. Chest fly'ı yaptın 10 tekrar 15 tekrar. Genellikle burada tekrar aralıklarını yüksek yaptığınız hareketlerde kullanın bu tekniği. Çünkü düşük tekrar yaptığında yeteri kadar zaten kasa kan pompalamamış oluyorsun. Yani o pump'ı hissetmemiş oluyorsun. Aynı zamanda düşük tekrar yaptığında çok ağır kilo kaldırdığını gösterir. Bu teknik de kası uzattığın için, kasın sakatlığa daha elverişli hale geldiği pozisyonda kası zorladığın için tehlike oluşturabilir. O yüzden 10 tekrar ve fazla yaptığınız hareketlerde bu anlattığım teknikleri uygulayın. İşte göğüs fly'da da aynı şekilde 10 tekrar yaptın, hareketin alt noktasına indin. Dumbbell'ları mümkün olduğunca aşağıda tutup göğüs kaslarını gerdirmeye, izometrik olarak kasmaya çalışıyorsun aynı anda. Bunun aynısını Romanian deadlift'te yapabilirsin. Romanian deadlift'te yine hareketin alt noktasında kas en uzun pozisyonda. Aynı zamanda elinde ağırlık var, dirence maruz bırakıyorsun. Aynı tekniği böyle çeşitli hareketlerde yapabilirsin. Temel mantık, ağırlıkla birlikte kasın uzun olduğu pozisyonda kasa hem direnç uygulamak hem de formu koruyarak eklem stabilizasyonunu sağlayarak mümkün olduğunca izometrik olarak kasmak. YouTube'da sizlerle squat videosu paylaşmıştım mesela, orada da bahsetmiştim. Eğer senin diz kapağın parmak ucunu squat'ın en alt pozisyonunda geçmiyorsa, o hareket kabiliyetine, kas esnekliğine sahip değilsen, hareketten alacağın verim ister istemez düşecek. Aynı zamanda sen dibe kadar squat yaptığında ne oluyor? Aşil tendonun, ona bağlı olan kalf kasın, değil mi? Mükemmel bir şekilde squat'ın alt pozisyonunda geriliyor. Yani derine squat yapanların zaten kalfi de çalışıyor aslında. İlk olarak mesela deficit push-up yapmayı keşfettiğim zamanı hatırlıyorum. İşte ne deficit push-up? Ellerini böyle yüksek bir platforma koyuyorsun. Göğsünle daha derine şınav çekip tekrar yukarı kalkıyorsun. Sürekli olarak şınavı mesela çekmeye başladığım zamanlarda normal yerde çekiyordum. Daha sonrasında işte tekrarları arttır, 100'e çıkart, 150'ye çıkart. Bir süre sonra böyle bir yenilik aramaya başladım. Şınav çekiyordum ama hani kaslarımı çok fazla hissetmediğim bir pozisyona geldim. Ya da kaslarımı hissetmek için çok fazla tekrar yapmam gerekiyordu. Hani o da yoruyordu bir süre sonra. Hani yüzlerce şınav çekmek zorunda kalıyorsun. Vücudum kısacası adapte olmuştu. Platoya uğramıştım. Artık istediğim verimi elde edemiyordum. Hiç unutmuyorum, işte elimin altına iki tane kalın kitap koymuştum. Aynı sözlükleri, İngilizce sözlükleri. Onların arasında böyle şınav çekiyordum. Yaklaşık kalınlığı işte 5-6 santim falan. Dibe kadar inebildiğim kadar inip kaslarımdaki o gerginliği hissedip ondan sonra tekrar kalkıyordum. Birkaç şınav çektikten sonra hareketi bitirmeden önce en alt pozisyona inip orada bekliyordum bu şekilde. Göğüslerimi gergin tutup vücudumun ağırlığıyla birlikte göğüs kaslarımı izometrik olarak kasıyordum uzun pozisyonda. Sadece 20-30 tane falan çekebiliyordum bu şekilde yaptığımda. Ve göğüs kaslarım birkaç hafta içinde farklı bir sinyal olduğu için ve bu şekilde esnetip dirence maruz bıraktığım için inanılmaz bir şekilde gelişmişti. Aynı şekilde işte Arnold'un mesela fly videolarını hiç gördünüz mü bilmiyorum. Böyle çok derine fly yapıyor Arnold, ya da işte row yaparken seated row çok derine kadar iniyor. Kası full açıda çalıştırmayı keşfetmiş adamlardan bir tanesi. Zaten o yüzden ciddi dereceler almış. Herkes Arnold'u konuşuyor hala da. Bütün bunlar da senin uzun vadede nasıl göründüğünü şekillendirecek. İşte omuzlarını geriye alacaksın, göğüslerin daha yuvarlak duracak. Omuzlarını kasların arasındaki dengeyi ayarladığında, kürek kemiklerini geriye doğru aldığında postürünü etkileyecek, yürüyüşün. Yani vücudunu bir heykeltıraş gibi istediğin şekle sokabilirsin. Sadece nasıl çalışman gerektiğini bilmen lazım. Hangi kaslar gerginse onları nasıl esnetmen gerektiğini bilmen lazım. Bu kasların kütleleri arasındaki oran orantıyı ayarlaman lazım. Vücudun bu şekilde çok daha estetik görünecektir ve estetik görünen fizik daha kütleli olan, daha kaslı olan adamdan çok daha çekici görünür. Ayrıca kas hareket kabiliyetin geliştikçe, o gergin kasları esnettikçe daha zor hareketleri yapabilir hale geleceksin. Yani daha zor hareketlerden kastım ne? Mesela behind the neck shoulder press ya da behind the neck lat pull down ya da bar fix. Başının arkasında barla omuz pres yaptığın ya da başının arkasına bar fix çektiğin, lat pull down yaptığın hareketler. Bunlar ciddi bir mobilite gerektiriyor. Bu hareketleri yaptığındaki alacağın kas aktivasyonu önde yaptığına nazaran çok daha fazla olacak. Tıpkı işte yerde normal şınav çekmek ve ellerinin altını yükselterek daha derine inmek kadar fark hissedeceksin bunları yaptığında. Çünkü kaslar çok daha gergin ve derin pozisyonda aktif olacak. O yüzden bizim amacımız bu hareketleri yapabilir hale gelmek. Sen şimdi bunu duyup gidip denediğinde spor salonuna, özellikle de aynı ağırlıkları kaldırarak bu hareketleri yapmaya çalıştığında, hani öne yaptığın ağırlığın aynısını arkaya yapmaya çalıştığında omzunu eline alma ihtimalin çok yüksek. O yüzden hafif ağırlıklarla bir dene, yapıyor musun, yapamıyor musun? Büyük ihtimalle yapamadığını göreceksin. Çünkü ilk kez deniyorsan özellikle de bu hareketleri yaparken de girmen gereken bir pozisyon var. Sen böyle işte barı ensene doğru çekerken ya da ensenden yukarı doğru ittirirken başın 45 derece öne doğru eğiliyorsa hiç yapma, daha iyi. Boyun fıtığı olma ihtimalin çok yüksek. Normal öne yaparken postürün nasıl dimdikse arkaya yaparken de aynı postürle yapman gerekiyor bu hareketleri. Bunun için omuz mobiliteni yeterli seviyeye getirmen gerekiyor. Sırtındaki, göğsündeki gergin kasları, güçsüz kasları bahsettiğim bilgiler çerçevesinde bakımını yapman, geliştirmen gerekiyor. Kendini bu hareketleri yapabilir hale getirdiğinde daha kolay hareketleri 4 set, 5 set yapacağına 2 set 3 set bu hareketleri yapıp aynı verimi, belki daha fazla verimi alman mümkün. Dinlenme günlerinde esnetme gerdirme yapmanın kas toparlanmasına ne kadar etkili olduğunu hafife almayın. Bunu sistemli bir şekilde uygularsanız bir sonraki antrenmana çok daha enerjik ve güçlü bir şekilde geleceğinizi göreceksiniz Ya bu tıpkı işte arabanın düzenli bakımını yapmak gibi esneme, gerdirme, mobilite hareketleri bir nevi arabanın bakımını yapmaya benziyor. İşte eklemlerini yağlıyorsun, kaslarına kan pompalıyorsun, esnetiyorsun. Hem toparlanmasına, gelişimine yardımcı olmuş oluyorsun hem de uzun vadede postür sağlığını ciddi anlamda etkilemiş oluyorsun. Önceden ben böyle dinlenme günlerinde şey düşünüyordum, hani kılımı bile kıpırdatmamam gerekiyor. İşte yatıyordum, anne işte su getir, yemek getir, ben ne bugün dinlenmem lazım, off day. İşte izlediğim barıcılar full öyle takılıyor, ayaklarını yukarı doğru böyle koltuğa dikmişler işte tamamen. Off day'de kalori yakmadan sadece kalori alarak kas toparlanmasını hızlandırmaya çalışıyorlar. Ben de hani bu bilgiler ışığında büyümüştüm o zamanlar. Dinlenme günlerinde o yüzden kılımı kıpırdatmıyordum. Sadece yiyip içip yatıyordum. Ama kaslarını çok daha hızlı bir şekilde toparlamanın birçok yöntemi var. İşte soğuk sıcak uygulaması yapabilirsin, stretching yapabilirsin, mobilite hareketleri. Bu bahsettiğim bütün stretching metotlarından uygun olanları seçip onları uygulayabilirsin. Yürüyüş yapabilirsin. Kan dolaşımını hızlandırdığında, zarar verdiğin dokuya bir şekilde kan pompaladığında o kas çok daha hızlı gelişecektir. Aynı şekilde foam rolling masaj. Sinir sistemini rahatlatıyorsun, uykuya çok daha rahat geçiyorsun. Bütün bunların etkisini görmezden gelmeyin. Dinlenme günlerinde sor hissediyorsan kalk biraz yürü, hareket et, kan dolaşımını hızlandır, esnetme, gerdirme yap. Toparlanmanın çok daha hızlı olduğunu göreceksin. Evet, bu bölümde de bu konuya aydınlık getirmek istedim. Sorularınız varsa YouTube yorumlarda bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.